Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Namazın vaciplerini konuşurken vacip kelimesine bir giriş yapmamız gerekir. Vacip Hanefi fukahasının kitaplarında farzdan sonraki ifade için kullanılır. Hanefi mezhebinin dışındaki ulemanın, fukahanın kitaplarında ise vacip Hanefi mezhebindeki farz kelimesi için kullanılır. Burada daha iyi anlamamız için şu ayrıntıya girebiliriz. Hanefi fukahasında Allah'ın emirlerinin ayrıntısı var. Bir farz düzeyinde var, bir de vacip düzeyinde var. Bu diğer ulemanın dilinde sadece vacip olarak geçer. Yani anlaşılması için rakam vererek konuşalım. Sadece örnek olsun diye, böyle bir şey yok fıkıhta. Hanefi mezhebinde farz yüzü temsil eder, yüz rakamını. Vacip 90'ı temsil eder. Hanefi mezhebinin dışındaki fıkıh kitaplarını okuduğumuz zaman vacip yüzü temsil eder, yüz rakamını temsil ediyor. Yani Hanefi mezhebinin kitaplarındaki farz kelimesi neyi anlatıyorsa Hanefi mezhebi dışındaki fıkıh kitaplarında vacip kelimesi onu anlatır. Dolayısıyla okuduğumuz kitabın müellifi hangi mezheptendir? Bunu bilerek okursak daha iyi bir bilgi veyahut da daha kaliteli bir usulle öğrenmiş oluruz. Şimdi mesela İmam Gazali'nin fıkhi bir meseleyi anlattığı kitabından okuyacak olursak, orada bu vaciptir dediğinde Hanefi mezhebindeki farzı kastettiğini bileceğiz. Hanefi ulemasına ait bir kitaptan okuduğumuzda ise burada bu farzdır dediğinde diğer ulemanın vacip dediğini anlamış olacağız. Aynı şekilde vacip dediğinde de bir Hanefi alemi farz kastetmediğini, vacipten bir puan düşük olan hükmü kastettiğini. Tabi emreden, yapılması için talimat veren hükümler bunlar. Emreden hükümler Hanefi fıkhında bakıldığında ya farzdır, ya vaciptir, ya sünnettir, ya da müstehaptır. Sünnet, müstehap kelimelerini daha sonra da göreceğiz. Ama özellikle vaciple farz arasında ne fark var bunu görelim. Dedik ki namazın farzları var, vacipleri var. Farzlarını saydık. İşte iftitah tekbiri, işte dışarıdan farzları olarak setre avret. Mesela kıbleye yönelmek dışarıdan şartlarından olan farzlar olarak. Mesela kıraat, mesela kıyam. Bunları farzları dedik namazın. Şimdi bir de vaciplerinden söz ediyoruz. Vacip, Allah'ın kuluna emrettiği şey demektir. Farz da Allah'ın kuluna emrettiği şey demektir. Sünnet dediğimizde de Allah'ın kuluna emrettiği şey demektir. Bu üç şey, farz, vacip, sünnet, üçü de Allah'ın kuluna bunu yap dediği şey demek olduğuna göre aralarında fark var mı? Var tabii. Sünnette Allah yap der. Kulu yaparsa Rabbi ona sevap yazar. Yapmazsa Bundan günah yazmaz. Buna sünnet diyoruz. Bir de vacip dedik. Vacipte de Allah yap diyor. Yapmazsa suç kabul ediyor. Yaparsa sevap verecek. Buna vacip deniyor. Farzda da aynı şey geçerli. Şu kadar ki farz bir hükmü. Yani şimdi bir şeye farz, öbürüne vacip dedik diyeyim. A farzdır dedik. B vaciptir dedik. İkisinde de yapan sevap kazanıyor. Bir, iki. İkisinde de yapmayan günah elde ediyor. Birinci ve ikinci şıkta benziyorlar. Yaparsan sevap var, yapmazsan günah var. Farzda da sevap var, vacipte de sevap var. Farzı da terk eden günaha giriyor. Vacibi terk eden de günaha giriyor. Üçüncü noktada farzla vacip ayrılır. Nedir o üçüncü nokta? Farzı inkar etse bir insan, yok böyle bir farz dese, dinden çıkar. İslam'ı gider, Müslümanlığı gider. Vacipte ise vacibi kabul etmeyen dinden çıkmaz. Tek ayrıldıkları nokta, farzla vacibin ayrıldıkları nokta burasıdır. Mesela sabah namazı farzdır. Kılan sevap kazanır. Kılmayan günaha girer. İnkar eden, yok sabah namazı diyen kafir olur. Vitir namazı vaciptir. Kılan sevap kazanır. Kılmayan günaha girer. İnkar eden kafir olmaz. Demek ki farzla vacibin kesiştiği nokta neresi? İnkar eden farza kafir oluyor, vacipte kafir olmuyor. Ne demek kafir olmuyor, iyi bir iş yapıyor demek? Değil elbette. Yani kafir olmuyor o kadar. Ama farz olan bir şeyi, bu farzdır denen bir şeyi maazallah inkar etse bir insan kökten, dinden çıkar. Farzla vacip arasındaki temel fark budur. Peki, bu fark nereden kaynaklanıyor? Farzla vacip arasındaki birinin, yani farzın insanı kafir yapması, diğerinin de yapmaması nereden kaynaklanıyor? Bir defa bunu bir paragraf başı cümle gibi anlayalım. Başlık olsun bu. Bir defa farzın da vacibin de kaynağı Allah'ın kitabıdır. Peygamberinin sünnetidir. Zaten fakihler kendi kendilerine bir şeye farz veya vacip diyemezler. Onu ya Kur'an'a dayandırırlar, farzdır, vaciptir derler, ya da sünnete dayandırırlar, farzdır, vaciptir derler. Ya da Kur'an ve sünnetten birine kıyas ederek, benzeterek, bu bunun gibidir derler, farzdır, vaciptir diye karar verirler. Fukaha, yani alimler, kendi kendilerine farz, vacip kararı verme hakkına sahip değil. Hiç kimse sahip değil. Müminlere sadece Allah emreder. Kimse bir şey emredemez. Kimse bir şey yasaklayamaz. Emretmek, yasak koymak Allah'ın hakkıdır. Müminler fukahadan neyin nerede olduğunun yerini öğrenmiş oluyorlar. Şimdi tekrar meselemize dönelim. Farzı inkar eden kafirdir dedik. Vacibi inkar eden kafir değildir dedik. Halbuki farzla da vacipte de yapan sevap kazanıyordu, yapmayan günah kazanıyordu. Buna rağmen inkar eden nedir sorusu sorulduğunda aramızda bu fark çıkıyor. İkisinin de yani farzın da vacibin de belirleyen kaynağı Kur'an'ımızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir dedik. Madem böyledir, neden birinin inkar edeni yani vacibin inkar edeni kafir olmuyor? Cevap. Bunun cevabını şimdi konuşuyoruz. Çünkü farzın kaynağı olan Kur'an ayeti veya farzın kaynağı olan sünnet yani hadis-i şerif açık bir şekilde Allah'ın bunun yapılmasını emrettiğini gösteren bir kaynaktır. Sabah namazı diye bir namazın kılınması gerektiğini açık bir şekilde Allah emretmiştir. Şöyle bir tereddüt oluşmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazı diyor ama acaba bu 6 rekat mıdır? 2 rekat mıdır? Yani bu dediği sabah namazı 5'te midir? 9'da mıdır? 11'de midir? Net anlaşılmıyor diyelim. Demiş böyle bir şey. Ama anlaşılmıyor. Sabah namazı için böyle bir şey yok. Çok açık ve seçik bir şekilde güneş doğmadan önce 2 rekat sabah namazı kılacaksınız. Allah bunu emrediyor diyor. Buna fıkıh dilinde kat'i delil deniyor. Kat'i delaleti yani göstermesi bakımından, emrin içeriğini göstermesi bakımından bu delil, kaynak kat'idir. Tereddüt götürmüyor. Allah'ın alkolü yasakladığı kat'i bir şekilde sabittir. Alkol armut suyuna mı deniyordu, elma suyuna mı deniyordu, sarhoş edene mi, acıtana mı, uykusuzluk verene mi deniyordu diye bir tereddüt yoktur. Çok açık bir şekilde Allah sarhoşluk veren şeyi yasaklamıştır. Bu net anlaşılıyor. Net anlaşılan hükme farz diyoruz. Ama parantez içinde tekrar bu cümleyi açıyoruz. Vacip de farz da ikisi de Kur'an'dan veya hadisten alınmadır. Ama farzda çok açık bir şekilde anlaşılıyor ne dediği Allah Teala'nın. Vacibe ait ayet ya da hadise gelince bu netlik bir miktar bozuluyor. Nasıl bozuluyor? Yine elimizdeki Kur'an ayeti, yine elimizdeki hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü ama bunu ayrıntısına girdiğimizde Allah bu hükmü kapalı bırakmış. Mesela örneği bunun kurban ibadetidir. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ Kevser suresinde Allah Teala buyuruyor. Rabbin için namaz kıl, وَنْحَرْ ve boğazlama yap. Bu boğazlama eğer kurban bayramının birinci günündeki, ikinci veya üçüncü günündeki kesilen hayvanları boğazlamayı kastediyorsa o zaman kurban kesmek farz bir ibadettir. Eğer başka şeyler de kastetme ihtimali varsa, mesela haçta da kurban kesiliyor, haç kurbanını mı kastediyor? Adak kurbanını mı kastediyor? Akika kurbanını mı kastediyor? Bu kurban bayramının birinci gününü mü kastediyor? Başka zamanlardakini mi kastediyor? Ayette sadece kurban kes ifadesi var. Bu kurban kes ifadesi net bir şekilde Kurban Bayramı gününde kurban kesmeyi anlatmıyor. E kurban kes de diyor Allah Teala. Emir belli. Emretmiş Allah. Dolayısıyla bir müminin kurban kesmesi lazım. Bu emir belli. Ama ne zaman, nerede, nasıl, kim keseceği konusunda Allah açıklama yapmamış. Demek ki alkolü yasaklarken, sabah namazını emrederken Allah net bir üslup kullanmış. Hiç kimseye tereddüt bırakmadan anlaşılır yapmış bunu. Bir hikmetinden dolayı, kendi bildiği bir hikmetten dolayı kurbanı o şekilde açıklamamış Allah Teala. Sadece kurban kes demiş. Bu kurban kes kelimesi Peygamber Aleyhisselam'ın kendine mi söylenmiş, bütün ümmetine mi söylenmiş? Onda da diyelim açıklık yok. İşte bu net bir bilgi olmayınca bu elimizdeki Kur'an'ın emrini bir kenara koymuyoruz, koyamayız. Allah'ın emri bu. Onun yerine ne yapıyoruz? Allah kurban emretmiştir. Bu kurban farz değildir, vaciptir diyoruz. Neden? Bu neden çok önemli. Biz bunu da farz yerine koysak, sabah namazı gibi desek, Allah bu kadar açık söylerdi bunu eğer öyle olacak olsaydı. Çünkü sabah namazını inkar eden, aylarca kılmayana kafir diyoruz biz. Sabah namazı gibi kurban ibadeti kabul edersen, o gün bozuk para bulamadı adam, veyahut da borcunu ödeyecekti, ödedi, para bulamadı, kurban kesemedi, sabah namazı kılmamış gibi oldu adam. Kesmiyorum kurban diyene kafir demen gerekiyor. Allah'ın emrine karşı gelene densin ama Allah bunu sabah namazı gibi tutmamış. Biz nasıl bunu sabah namazının seviyesine çıkarırız? Aynı şey bayram namazları için de geçerli. فَصَلِّ لِرَبِّكَ Rabbin için namaz kıl, sabah namazı mıdır, bayram namazı mıdır? Açık değil, onun için bayram namazına da vacip diyor. Bundan ne anlıyoruz? Fakihler, ince düşünen insanlar oldukları için, çok ince hesap yaptıkları için, hele hele Hanefi fıkhında kılı kırk yarmak denecek şekilde, hani atasözümüz var ya, kılı kırk yardı. Yani kılı oturuyorsun bıçakla kırka bölüyorsun. Hiç kıl bir daha bölünür mü? Kıl incecik bir şey. Bir böldün diyelim, bir daha bölüyorsun. 18, 19, 20 defa yandan bölüyorsun kılı. Hiç mümkün değil. O kadar ince hesap yapmayı yansıtan bir deyim bu. Allah'ın %100 emretmediği bir şeyi %100 dersek vebal olur demişler. Emir de var ortada, yapmasak o da vebal olur. Ne yapmışlar? Ortasını bulmuşlar. Fıkıh kitaplarında ya da usulü fıkıhta vacibin tarifinde denir ki vacip Allah'ın kesin bir şekilde yapılmasını emrettiği şeyin adıdır. Ancak Kur'an veya hadisteki bu vacibin kaynağına ait bilgi farz gibi net olmadığından buna farz değil vacip denmiştir. Bu da farzdan bir puan düşük olması anlamına gelir. Vacip sünnetten yüksek, farzdan düşük bir puanın adıdır. Usulü fıkıh deyimiyle vacibin kaynağı olan ayet veya hadisin delaleti zannidir. Kat'i değildir. Farzınki de kat'idir. Kat'i ile ne kastediyoruz? Hiç herkes anlayacak şekilde açık seçiktir farzınki. Vacibinkinde açıklık yoktur. Ne emredildiğine, nasıl emredildiğine, ne zaman emredildiğine, nerede emredildiği gibi konularda açıklık yoktur. Bu sebeple bütün fıkıh konularında bir farz olur, bir vacip olur. Sadece abdestin vacipleri yoktur. Abdestin ya farzı vardır ya sünneti vardır. Neden? Çok açık. Emredilen şeyler böyle bir tartışma götürecek şeyler değildir abdeste. Zanni olan, yani öyle mi dendi, böyle mi dendi, şu kadar mı dendi, bu kadar mı dendi denecek bir bölüm yok abdeste. Denenler farz ve sünnet diye listelenmiş. Namazın vacipleri var, orucun vacipleri var, haccın vacipleri var, ibadetlerin vacipleri vardır. Peki biz Müslüman bir insan olarak vacibe nasıl bakacağız? Vacibe din olarak bakacağız. Allah'ın emri olarak bakacağız. Yapmamız muhakkak gereken şeyler olarak bakacağız. Yapmayanı ayıplayacağız. Vacibi terk ediyorsun sen. Ama yapmayana kafir demeyeceğiz. İnkar edene de kafir demeyeceğiz. Fakat farzda olsaydı bu, inkar edene kafir diyecektik. Şimdi namazın vaciplerine gelebiliriz. Namazın vacipleri diye bir başlık açtığımızda, namazın vacipleri şu demek. Namazda bunu yapan sevap kazanacak. Bilerek terk eden günaha girecek. Bilerek terk eden günaha girer. Bu bilerek kelimesini neden kullanıyoruz? Unutursa günaha girmez. Zaten bu ümmetten unutmanın suçu kaldırılmıştır elhamdülillah. İnkar edenin inkar etmesinden dolayı, vacibi inkar etmesinden dolayı kafirliği söz konusu değil. Unutarak namazdaki vaciplerden birini unutarak terk eden, yani terk etmek ne demek? Namazın şimdi biraz sonra sayacağımız vacipleri var. O vacipleri yapmayı unuttu. O sehiv secdesi yapar. Sehiv secdesi diye bir bölüm, namazın sehiv secdesi diye bir bölümünde göreceğiz. Sehiv secdesi yapar. Bilerek vacibi terk ederse, namazda vacip denen şu işi bilerek terk ederse o namazı yeniden kılar. Ama vaciplerden birini terk eden bilerek, tembelliğinden dolayı üşendi. Mesela Fatiha'yı okuyup vakit geçirmeyeyim düşündü. Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahman Errahim Allahu Ekber rüküye gitti. Fatiha'nın tamamını okumak vacip halbuki. Tamamını okumadı. Bu kazara olsaydı, unutarak olsaydı secde yapacaktı namazın sonunda. Bilerek yaptı. Sonra namazı tekrar kılması lazım. Ama kılmasa da namazı kaza etmesi gerekmez. Ne olur? Sevabı eksik bir namaz haline gelmiş olur o. Elbette mümin hiç bu şekilde ibadetiyle oynar mı? Çocukken oynar. Çok zor durumda kalır. İşte veya canı yanar bir şeyden. Belki öyle bir durumdan dolayı olabilir. Yoksa mümin ibadetiyle maazallah bu şekilde oynamaz. Şimdi neler namazın vacipleridir? Onlara geçebiliriz. Namazın vacipleri. Birinci vacibi namazın, hani farzlarını saymıştık. Şimdi birinci vacibi namaz kılan kişinin namazda Fatiha'yı kıyamdayken okumasıdır. Ayaktayken Fatiha'yı okumak namazın vacibidir. Şimdi şöyle düşünelim. Biz vacible ilgili bilgi edindik. Vacip şu şu şu demektir. Şimdi bu Fatiha'ya uyarlayalım bunu. Fakih dedi ki namazın vaciplerinin birincisi Fatiha'yı okumaktır dedi. Ne demiştik? Vacip için yapanı sevap kazanır, yapmayanı günah kazanır, inkar edenine kafir denmez demiştik. Şimdi fakih bize dedi ki Fatiha'yı namazda okumak namazın vacibidir. Bu hükmü uyarlayalım. Demek ki Fatiha'yı okuyan namazın sevabını kazanacak. Okumayan günaha girecek. Ben Fatiha okumuyorum, Fil suresini okuyacağım diyen de kafir olmaz. Böylece bir hükme vacip denmesinin ayrıntısı bizi nereye götürüyor onu öğrenmiş olduk. Şimdi biz fıkhı Hanefi mezhebinin yazdığı kitaplardan okuyoruz ama fıkıh demek ümmeti Muhammed'in bilgisi demek. Dolayısıyla bir de Şafii var, Maliki var, Hanbeli fıkhı var. Onları da haşa inkar etmek, yok saymak gibi bir edep dışı hareket yapmayız. Ama biz takatimiz sadece Hanefi mezhebini öğrenmeye yettiği için Hanefi mezhebinden yola çıkarak fıkhımızı Allah'ın yardımı ve inayetiyle okuyabiliriz. Şimdi bu Hanefi fıkhına göre Fatiha namazın vacibidir dedik. Vaciplerinden biridir dedik. Diğer mezheplerde namazın farzlarındandır. Diye farzlarındandır. Bu ayrıntıya biz burada giremeyeceğiz. Ama elbette diğer fukahanın da bir elindeki dayanağı var. Hadis-i şerifler var. Çok ciddi bir şekilde Fatiha'ya işaret ediyor. İmam-ı Azam ve talebelerinin de ellerinde delilleri var. Fıkıh bu zaten. Kim şunu niye dedi, kim bunu niye dedi, uzun uzun araştırılıyor, tartışılıyor. Herkes bir kanaate varıyor. Demek ki Hanefi uleması, Fatiha'yı okumayı emreden ayet ya da hadisler ne varsa, onların karşısında başka bir kaynak daha buldular. İkisini karşılaştırınca baktılar ki Fatiha'nın farz olmaması gerekiyor. Basite de indirilmemesi gerekiyor. Ortadaki hüküm nedir? Vaciptir. Vacip diye kanaat getirmişler. Demek ki namazın birinci vacibi nedir? Fatiha'yı, Sure-i Celilesini okumaktır her rekatında. İkincisi, zamm-ı sure diyoruz biz Türkçe'de. Zam ilave yapmak demek. Maaşa zam deniyor ya. Surede, Kur'an'daki sure. Zamm-ı sure, sure ilavesi yapmak demek. Neye yapılacak bu ilave? Fatiha, Sure-i Celilesine ilave yapılacak. İkinci vacibi namazın Fatiha'ya kısa bir sure veya üç ayet. Üç kısa ayet. Hangisi olursa. Yani kısa bir sure dediği zaman mesela İhlas suresi, Kevser suresi olur. Üç kısa ayet dediğimizde yine Kevser suresindeki ayetler gibi üç kısa ayet ilave. Buna zamm-ı sure diyoruz. Fatiha ayrı bir şey. Zamm-ı sure ayrı bir şey. Zamm-ı surede bildiğimiz gibi namazın farzlarının birinci ve ikinci rekatında gerekiyor sadece. Diğer namazların her rekatında gerekiyor. O namazın sünnetleri bölümünde ayrıca onu göreceğiz. Üçüncü vacibi namazın, bu kıraat dediğimiz Fatiha suresinin ve zamm-ı surelerin okunması birinci ve ikinci rekatlarda olacak. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda olsa namazın vacibi terk edilmiş olur. Bu neyi gösteriyor? Üçüncü ve dördüncü rekatlarda, dört rekatlıysa namaz, kıraatın hükmünün değişeceğini gösteriyor. Namazın sünnetlerinde onu göreceğiz. Üçüncü maddeyi tekrar ediyorum. Yani biz zamm-ı sure okuyacağız ya biz. Bu zamm-ı sureyi dört rekatlı namazın birinci ve ikinci rekatında okuyacağız. İki rekatlı namazların zaten birinci ve ikinci rekatı var. Başka rekatı yok. Ben yani Fil suresini üçüncü rekatta okusam birinci rekat yerine namazın vaciplerinden birisini terk etmiş olurum. Önce Fatiha'yı okumak, dördüncü vacip, önce Fatiha'yı okumak, sonra Zamm-ı Sure'yi de okumak namazın vaciplerindendir. Şimdi siz uzun yıllar namaz kıldığınız için, zaten Fatiha ile başlayıp Fil suresiyle namaz kıldığınız için bu burada niye sayılıyor diye merak edersiniz. Ama size bu öğretilirken namaz, bu şekilde öğretilirken önce Fatiha'yı oku, sonra Zamm-ı Sure'yi oku, sonra rüküye git diye bu vaciptir diye böyle yapılarak öğretildi. İnsan uygulamasını yıllarca yaptığı bir şeyin sonra hükmünü öğrenirken garip geliyor ona. Bunu zaten biliyoruz gibi. Her şeyin yeni olması gerekmiyor. Burada yaptığın işin kaynağını, mantığını öğretmiş oluyor fakih. Niye önce Fatiha'yı okuyorsun? Namazların, beş vakit namazın öğle ve ikindisi gizli namaz, gizli okunan namazdır. Sabah, akşam, yatsı, bayram ve cuma namazları da sesli namazlardır. Buradaki sesten kasıt, imamla kılındığında, cemaatle kılındığında Fatiha ve Zamm-ı Surelerin gizli veya sesli okunması demektir. Sesli okumak, yanındaki duyacak kadar ses çıkarmak demek, sessiz okumak, kendin duyacağın kadar sesli okumak demektir. Bunu da ayrıyeten namazın sünnetleri bölümünde yeniden göreceğiz. Yani sessiz okumak demek, kendi kendine duyacağın kadar ses çıkarmak demektir. Hepten böyle içinden geçirir gibi okumak, sessiz okumak değildir. Namazda eğer öğle ve ikindi ise sessiz okumak vacip, sabah, akşam, yatsı, bayram ve cuma namazı ise sesli okumak vaciptir. Bu da namazın beşinci vacibidir. Tabii bu sesli veya sessiz cemaatle kılınan namaz için geçerli dedik. Altıncısı, namazın farz gibi ağır şartlarından, vaciplerinden birisi ta'dil-i erkandır. Ta'dil-i erkan. Bazı fakihlere göre namazın farzlarındandır. Bu neyi gösteriyor? Yani bazı fukahanın bunu namazın farzı olarak görmesi meseleye daha ciddi bakılmasını gerektiriyor. Çünkü eğer bu namazın farzıysa inkar edeni kafir sıddı sayacağız. Vacibi ise günahkar diyeceğiz. Niye böyle yapıyorsun diye ayıplayacağız ama kafir demeyeceğiz. Her halükarda ta'dil-i erkan namazın çok önemli bir vacibidir. Ta'dil-i erkan rükudan kalkınca secdeye gitmeden beklemek demek, iki secde arasında beklemek demek. Yani daha halkça söyleyecek olursak bunu, rükudan kalkar kalkmaz secdeye yuvarlanmamak, iki secdeyi birbirine yapıştırmamak. Buna ta'dil-i erkan deniyor. Bunun da bir ölçüsü var şüphesiz. Semi'allahu limen hamide dediğimiz zaman, bu semi'a kelimesindeki sin harfi rükûden kalkmaya başlarken söylediğimiz şey, semi'allahu limen hamide derken ayakta olmuş oluyoruz. Rabbena ve lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd. Üç kelime söyleyecek kadar ayakta dimdik bekliyoruz. Ama semi'allahu limen hamide derken kalkıyoruz, hamide ayakta diyoruz. Ayakta sanki Fatiha'yı okuyormuş gibi dimdik beklerken Rabbena ve lekel hamd diyecek kadar beklemek vaciptir. Çünkü oradaki ta'dil-i erkandır. Rabbena ve lekel hamd. Tabi sünnete uyacak olursak bunu biraz daha da uzatıp hamden kesiren tayyiben mübareken fih demek lazım orada. Ortalama 5 saniye ile 15 saniye arasında rükûden kalkınca beklemek vaciptir. En az 5 saniye diyeyim ben Rabbena ve lekel hamdi söyleme süreci olarak, yani bunu saniyeli anlarız diye söyleyeyim. Biraz daha da uzun olsa hamden kesiran tayyiben mübareken fi sünnete uyulmuş olur. Çok daha fazlasında da kerahat olur tabii. Yani dakikalarca beklemek te'dil-i erkan olmaz. Secdeye gittikten sonra birinci secdeden Allahu Ekber deyip kalktığımızda Allahu Ekber deyip oturuyoruz. Oturma da yine bir 5 saniye beklemek gerekiyor. O 5 saniyeyi de Gufraneke Rabbena, Gufranek diye de söyleyebiliriz. Gufranek, Gufranek. Efendimiz Aleyhisselam'ın zikri bu. İki secde arasında oturuyoruz. Şöyle tenyatiye oturmuş gibi. O arada bir Gufranek ediyoruz. Yine bir 5 saniye gibi geçmiş oluyor vakit. İkinci secdeye gidiyoruz. Buna te'dil-i erkan deniyor. Bu te'dil-i erkanın neden farz olduğunu anlamamıza yardım eden bir olay var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Mescid-i Nebi'de otururlarken bir sahabi geliyor. Efendimiz Aleyhisselam ashabıyla oturuyorlar. Çok önemli. Bilhassa Ramazanlarda teravih kılarken böyle uyduruk çabucak namaz kılıp işte şunu yapacak bunu yapacak diye acele namaz kılanların akıbetini anlatıyor. Mescide yeni geliyor adam. Mescide gelir gelmez yapması gereken ilk görev ne? Tehiyyetül mescid. Mescide selam namazı kılması lazım 2 rekat. Adam 2 rekat namaz kılıp gelip Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına yanaşıyor. Esselamu Aleyküm ya Resulullah diyor. Müslüman tabi olarak sünnete uygun bir iş yapmış. Mescide gelmiş, terliklerini çıkarmış. 2 rekat mescit namazı kılmış. Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gelmiş, selam vermiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu hoş geldin, nasılsın demeden önce dön, namazını kıl, gel sen namaz kılmadın buyurmuş. Adam da herhalde 1 rekat eksik kıldın mı düşündü, ne düşündüyse geri gitmiş. Aynı şeyi tekrar yapmış. 2 rekat namaz kılmış, gelmiş Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda selam vermiş. Efendimiz dön, namaz kılmadın, namazını kıl, gel buyurmuş. Adam bakmış ki bir hata var, bunu kestiremiyorum. Ya Resulullah demiş. Yemin olsun bundan başka namaz bilmiyorum. Hatamı öğret, neyse hatam ona göre kılayım. Yani düzelteyim de kılayım. Buyurmuş ki Efendimiz bak, namaza başladın, rüküye gittin ya, rüküden kalktın ya, dimdik bir doğrul şöyle. Bir doğrul, bekle, ondan sonra secdeye git. Secdeden kalkınca da şöyle bir bekle, öbür secdeye öyle git. Neyi tarif etmiş? Te'dil-i erkanı tarif etmiş. Şimdi buradaki fukahanın hükmüne dikkat et. Te'dil-i erkan farzdır diyen fakihler, git namaz kılmadın sen ifadesinden ne anlamışlar? Demek ki te'dil-i erkan, çünkü kılmadığındaki kusuru abdestin yoktu dememiş. Te'dil-i erkan yapmadın demiş. Demek ki bu namazı yok yapacak kadar ağır bir hata. Te'dil-i erkansız kılmak. Diğerleri de demişler ki bu şekilde, yani o adama namaz kılmak için belki öğretildi. Diğer şartlarında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu saymıyor. O zatın ki çok hızlıydı herhalde. Belki onun için oldu diye tehdit niyetiyle söylemiş olabilir diye vacip demişler. Ama vacip de olsa nihayet bu Allah'ın emri. Demek ki namazın te'dil-i erkansız kılınması namazı yok yapacak kadar büyük bir suç. Tekrar ediyoruz. Te'dil-i erkan rükûden kalkınca Semiallahu limen hamide yolda diyoruz. Ayağa kalkınca duruyoruz. Rabbena ve lekel hamd hamden kesiren tayyiben mübareken fih deyip Allahu Ekber deyip secdeye gidiyoruz. Secdeden Allahu Ekber diye kalkıyoruz. İkinci secdeye gitmeden Ettehiyyatı okumak için oturmuş gibi oturuyoruz. En azından gufranek diyoruz. 3 saniye, 5 saniye geçiyor. Allahu Ekber deyip secdeye tekrar gidiyoruz. Bu namazın nesidir? Vaciplerinden bir vaciptir. 4 rekatlı namazların birinci oturuşu da namazın vaciplerindendir. Peki son oturuş nedir? Onu farzlarından saymıştık. 4 rekatlının ikinci oturuşu. 2 rekatlı namazının da birinci oturuşu son oturuş olduğu için o otomatik olarak zaten farzıdır namazın. Dolayısıyla onu terk ettiğin zaman namaz gider. Ama 4 rekatlı bir namazın ikinci rekatındaki birinci oturuşu unutarak kılmayan sev secde yapar. Sev secdeyi de unutursa namazına bir zarar yok. Tembellikten de kalksa namazı iade eder. Namazı iade etmesi de yine namaz kılmış olur. Çünkü o birinci oturuş, 4 veya 3 rekatlı bir namazın birinci oturuşu namazın farzlarından değildir. Vaciplerinden olmasının bu ayrıntısı oluyor. Birinci oturuşta ve ikinci oturuşta ettehiyyatü dediğimiz teşehhüd duası deniyor buna. Teşehhüd duasını okumak vaciptir. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bu şekilde buna teşehhüd deniyor. Adı böyle. Bu namazın vaciplerindendir. Bir başka namazın vacibi burnu alınla beraber secdeye koymak namazın vaciplerindendir. Şimdi burun kelimesi buraya nereden ilave edildi? Zaten secde alın üzerine yapılıyor bir farz. Burnu vacip olarak koyuyor. Dolayısıyla burnunu değdirmeden yere secde yapmış olsa birisi ne hatası yapmış olur? Vacip hatası yapmış olur. Bunu unuttuğunu anlasa sev secde gerekir bundan dolayı. 4 rekatlı veya 3 rekatlı namazın, yani 2 oturuşlu namazın, namazlarda ya bir oturuş vardır 2 rekatlıysa, 2 rekattan fazlaysa namaz, onda muhakkak birden fazla teşehhüd vardır. Oturuş demeyelim artık, teşehhüd vardır diyelim. Teşehhütte ettehiyyatü bittikten sonra, yani teşehhüd duası bittikten sonra gecikmeden 3. rekata kalkmak da vaciptir. Bu gecikme ile kasıt ne? Ettehiyyatü diye başladık, okuduk. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedik. Sonra 4. yani son rekat olsaydı Allahümme salli ala Muhammedin diye okumaya devam edecektik. Peşinde bir 3. rekatımız olduğu için okumuyoruz. Salli barik okumuyoruz. Salli bariki başlasak, okusak 3. rekat gecikir. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh, Allahu Ekber, 3. rekata kalkmak lazım. Burada bir gecikme, 3. rekatı geciktirme olduğu zaman sev secdesi gerekir. Neden sev secdesi gerekiyor? Çünkü 1. oturuştan sonra 3. rekatı geciktirmemek vacipti. Unutarak Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed kema sallayte ala İbrahim ve ala al İbrahim dedin. 3. rekatı geciktirdiğin için hemen Allahu Ekber deyip kalkacaksın. Ama 3. rekata kalkacaksın. 4. rekattan yani son oturuştan selamdan sonra da şey secdesi yapacaksın. Neden? Çünkü üçüncü rekatı geciktirmemek gerekiyor. Bunun bir istisnası var. Aslı iki rekat olan namazların, ki nafile namazlar bunlar, teravih namazı mesela, aslı iki rekattır. İkindiden ve yasıdan önce kılınan sünnetler iki rekattır. Onlar salli barikle beraber kılınır. Çünkü o namaz zaten iki rekat. Üçüncü rekata kalktığımızda salli barikten sonra kalktığımızda istiftah ile, yani Sübhanekallahu duasıyla başlıyoruz. Evet. Demek ki bunlar tekrar seyri secde konularında karşımıza çıkacak. Fıkıhtan seyri secde meselelerini incelerken bu hatalar hep tekrar karşımıza çıkacak. Namazı bitirebilmek için Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demek de namazın vaciplerindendir. Yani Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyip selam verilir ama Esselam desen de o vacip yerini bulmuş oluyor. Her halükarda selamla namazdan çıkmak namazın vaciplerindendir. Vitir namazında üçüncü rekatta kunut yapmak da namazın vaciplerindendir. Üçüncü rekatta elle rüküden önce kaldırıp Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke diye başlayan duanın adı kunut duasıdır. Bu namazın vacip olan işlerindendir. Ebu Hanife'nin mezhebine göre. Rahmetullahi aleyh. Bayram namazlarında iki rekattır bayram namazı. Onu da ayrıca görürüz. Bayram namazında birinci rekatta üç, ikinci rekatta üç olmak üzere altı tane fazladan tekbir getirilir. Birinci rekatta imam Sübhaneke'yi okuduktan sonra üç defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber der. Ondan sonra ikinci rekatta Fatiha ve Zamm-ı Sure'den sonra rüküye gitmeden yine üç defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber der. Rüküye öyle gider. Böylece bayram namazında bayramın farkı olarak altı tekbir alınmış olur. Bu tekbirler de namazın vaciplerindendir. Namazın başlangıcındaki iftitah tekbirinin Allahu Ekber şeklinde söylenmesi de namazın vaciplerindendir. Ama iftitah, yani Allah sözüyle başlamak namazın farzıydı. Bu bildiğimiz tekbir, Allahu Ekber diye tekbir şeklinde getirilmesi namazın vaciplerindendir. Namazın sesli ve sessizliğinden bahsetmiştik. Cuma namazı, bayram namazı, teravih namazı, Ramazan'da kılınan, cemaatle kılınan vitir namazı, cemaatle kılınan evet vitir namazı ve akşam, yatsı, sabah namazlarında açık okumak vaciptir demiştik. Öğlen ve ikindi namazlarında da gizli okumak vaciptir. Dolayısıyla sesli okuması halinde ne yapabilir? Yani sesli, öğlende sesli okudu Zamm-ı Sure'yi. Bu seyir secdeyi gerektirir, bir hatadır. Tek başına namaz kılan, bir hüküm de kullanmış olalım bu arada. Tek başına namaz kılan imam gibi sesli okur mu yatsıda? Veya ikindiyi sessiz mi okur? Bu konularda tek başına namaz kılan serbesttir. Mesela yatsı namazını evde kılarken insan sesli okusa, camide cemaatle okur gibi serbesttir. Yani öyle sesli de olur, sessiz de olur. Cemaatle kılıyorsa zaten sesli okuması gerekiyor. Şimdi namazın vaciplerini konuştuk. Önce vacibin ne anlamlara geldiğini konuştuk. Farzla arasındaki farkı konuştuk. Dedik ki farz ve vacip Allah-u Teala'nın emretmesi bakımından aynıdır. Şu kadar ki farzı emrederkenki uslubu, vacibi emrederkenki uslubuna göre daha açık olduğu için ona işareti kesin hüküm manasında farz denmiş, kat'idir denmiş. Ama vacipte bu işaret sanki biraz daha zor anlaşılıyor gibi olduğundan ona da zanni yani tartışmalı delaleti işaret ettiği hüküm tartışma götürebilir bakımından zanni denmiştir. Müslüman için ikisi de aynıdır. Allah Teala'dan sevap kazanmak isteyen bir Müslüman sünnet, müstehap, farz, vacip ayırmaz. Bunalır, sıkışır, zorda kalırsa, yapamayacak olursa önceliği farzlara verir. Farzlardan eksiğim olmasın diye yoğun gayret gösterir. Farzları aşarsa, yani farzlardan sonra rahat bir pozisyon bulursa vaciplere yoğunlaşır. Vaciplerden de bir yoğunluk fırsatı kalırsa sünnetlere geçer. Yani hedefinde Müslümanın farz, vacip, sünnet, müstehap, mendup diye ayırmamak vardır. Böyle bir şey. Hepsini yapabilmek vardır. Ama tıpkı önce bir ev, sonra o evin içindeki ayrıntılar, daha sonra daha küçük ayrıntılar dediği gibi yaşarken insanların, mümin de önce farzları kurtarır. Farzlardan sonra vacipleri kurtarır, vaciplerden sonra sünnetler, müstehaplar, edepler hepsine riayet etmeye mümkün olduğu kadar gayret eder. Namazımız da böyle. Bu genel hayatımızın kuralıydı. Namazımız da böyle. Nasıl böyle? Bir defa namazın farzlarına çok titiziz. Aman farzlar çok titiz. Farz olmadı mı namaz yok gibi bakacağız. Sonra namazın vaciplerine çok titizlik göstereceğiz. Sonra sünnetlerine, edeplerine titizlik göstereceğiz. Elbette hepsini yapmak en büyük hedefimiz olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kıldığının kopyasını yapmaya çalışacağız. Beceremezsek farzlardan değil daha aşağıdakilerden hiç olmasın tavizimiz olsun. Yani mümkünse farzı can damarı gibi göreceğiz inşallah. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.